Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bu güzel iftar saatinde yine bir rahmet sofrasında sizlerle beraberiz. Her defasında olduğu gibi çok güzel bir misafirimizle, özel bir misafirimizle karşılarınızdayız. Muhterem hocam, Profesör Doktor Mehmet Görmez, Eskimez Diyanet İşleri Başkanımız. Öbür taraftan şimdiki şapkası da İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü.
Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji
Tam
Üniversitesi.
İsmi bu mu?
Türkiye Uluslararası,
İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Yepyeni bir üniversite. İnşallah bunun rektörlüğünde çok hayırlı hizmetler ifa edeceklerine inanıyorum. Bundan önce de tabii çok muhteşem bir çalışmalarınız var. İslam Düşünce Enstitüsü. Orada da güzel çalışmalarınız vardı. Şimdi o enstitüyü inşallah buranın bünyesine de taşırsınız. Daha verimli hale gelir. Dolayısıyla hocam zatınızın çok sistematik düşüncesi var, mantığı var zaten. Her zaman her sohbetinizi zevkle dinliyor ve takip ediyoruz. Ve uygulayabildiğimiz kadarını da uygulamaya çalışıyoruz. Öyle yani laf ola beri gele kabilinde de dinlemiyoruz. Şimdi dolayısıyla sizin bu sistematik izah tarzınız çok önemli. Eğer bugün ibadet hayatımızın karşılaştığı tehlikeler sizce nelerdir?
Evet.
Bir de bu tehlikeleri gidermek için, karşı tedbir için ne yapmak gerekir diye bir soru sorsam size.
Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri var eden Rabbimize hamdü sena, Hazreti Adem'den Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Muhterem hocam, öncelikle Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.
Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun.
Darül Erkam'ın, Erkam Radyosu ve Erkam Televizyonu'nun bütün izleyicilerini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Tabii bilhassa modern zamanlarda insan hayatı çok değişken olduğu için, tarih boyunca meydana gelen değişimlerin çok daha büyükleri bu çağlarda yaşadığı için, her konuda büyük dönüşümler yaşayan insanlığın, hele hele biz Müslümanların ibadet hayatında da değişimler yaşanıyor. İbadet hayatımızın, ibadet aslında varlığın, varoluşun ruhudur. Yani yaratılışın ve kainatın Cenab-ı Hakk'a teslimiyeti ve inkiyadıdır. İbadet sadece insana özgü değil, bütün varlık ve kainat abittir. Yeryüzü mabet, varlık ve kainat abittir. İradesi verilen insanın ibadeti elbette bu ibadetin, bu kevni ibadetin bir parçası olarak emri ibadettir.
Evet.
Bu ibadetlerimiz, namazlarımız, oruçlarımız, Ramazanımız, kurbanımız, haccımız, yani bizim ibadeti mersume dediğimiz ibadetlerimiz, dört büyük tehlikeyle karşı karşıya. Birinci tehlike rutinleşmesi ve sıradanlaşmasıdır. Anlamsız hareketlere dönüşmesidir.
Adete dönüştürmesidir diyebilebilir miyiz?
Adete dönüşüp ruhunu
kaybetmesidir.
Evet. Aslında ibadetlerin varlık sebebi bizi sıradan olmaktan çıkarmaktır. Mesela namazın günde 5 defa emredilmiş olması, Cenab-ı Hak kullarının yaratıcısı olduğu için onların kaç saat arayla kendisini unutacağını biliyor. Behemahal hayatını değiştirerek Rabbe secde etmesi, rükûa varması, onun huzurunda kıyama durması, adeta Rabbimiz şöyle emrediyor: bu yaşadığın hayatı böyle sıradan bir hayat olmaktan çıkar. Gel huzuruma, ben seni kabul edeyim. Böyle büyük bir ibadet ve diğer ibadetler, yani bizim hayatımızı değiştirmek için emredilen ibadetlerin, bizi sıradanlaşmaktan kurtarmak için gelen ibadetlerin, insan elinde sıradanlaşması, ruhunu kaybetmesi, şekillere indirgenmesi en büyük tehlikedir. Şekil elbette önemlidir çünkü şekil ruhun kabıdır. Ama ruhunu kaybeden şekilciliktir benim kastettiğim.
Evet, doğru.
Ruhunu kaybeden şekilciliğe dönüştüğü zaman, namaz sadece bedensel hareketlere dönüştüğü zaman, efendim oruç sadece bir perhize açlık ve susuzluğa dönüştüğü zaman, efendim hac sadece bir seyahate dönüştüğü zaman,
zekat, zekat sosyal bir sorumluluğa dönüştüğü zaman,
hatta reklama dönüştüğü zaman,
evet.
O ruhun, yani birinci tehlike bilinç boyutudur, akıl boyutudur, ruh boyutudur, ibadetlerin tefekkür boyutudur. Bunu kaybetmektir. Birinci tehlikemiz bu. İkinci tehlike kalp boyutudur. Yani bizim huşu ve hudu dediğimiz.
Ya, Cenab-ı Hak fevellilil musallin ellezinehum ansalatihim sahun. Bir namaz kılanlar var ama kıldığı namazdan bile gafildirler.
Yahut kad eflehel mu'minun
ellezinehum
fi salatihim haşi'un. Bak namaz kılanlar demiyor.
Evet ya.
Ellezinehum fi salatihim haşi'un.
Evet.
Şimdi dolayısıyla kalp boyutu, niyet boyutu, yani ibadetlerin kıbleden önceki kıblesi niyettir.
Doğru.
Niyet çekirdek demektir.
Evet.
Bu çekirdeği eken irade ve akıldır. Ekilen yer kalptir.
Evet, doğru.
Ekeltu temrata ve lefastun nevaten nevat.
Evet.
Çekirdek malumunuz. Niyet çekirdektir. Niyet çekirdektir. Çekirdeği eken akıl ve iradedir. Ekilen yer kalptir. Bu sebeple hadis ilminin Fatihası Hazreti Ömer Efendimiz'in rivayet ettiği
innemel
amalu bin niyat ve li kulli imrin ma
neva. Evet.
Femen kanet hicretuhu ilallahi ve rasulihi fe hicretuhu ilallahi ve rasulihi.
Ama orada bir şey daha var. Kimin hicreti maksat bir kadın sonra nikahlanır. Kimin de hicretten niyeti bir mal mülkse onu da elde eder. Ama kimin de hicretin
Allah
hicretten
ve
niyeti
ise,
Allah ve Resulü'nün rızası ise onu da elde eder.
Orada işte orada rızay bari.
Evet.
Orada veçhullaha yönelmek.
Evet.
Orada.
Bizim tasavvufta niyetle ilgili çok güzel bir şey var. Niyetin rükünleri. Dil ile ikrar. Kalb ile tasdik. Amelün bil erkan. Şimdi dilimizle söylediğimizde söylediğimizi kalbimizde onaylamak. Sonra da amelin bil erken. Buna sufiler bir dördüncü rükün daha ilave ediyorlar. Niyet ile menvaya, niyete arız, hiçbir şeyin girmemesi.
Evet, evet. Evet.
Çünkü şey bozuluyor.
Evet.
Sizin buyurduğunuz şey var ya, hemen ip kopuyor.
Evet.
Bilinçten kopuş, ayrılış başlıyor, şuurdan kopukluk başlıyor.
Evet. Birinci maddede, birinci tehlikede bilinçten ve şuurdan,
evet.
İkincisinde ise rızay-ı bari'den
kopuş.
Kopuş. Bu iki büyük tehlike gerçekten ibadetlerimizin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikelerdir. Üçüncü tehlike, ibadetlerimizin bizi güzelleştirmemesi, bizi daha ahlaklı, daha adil, daha merhametli bir insan kılmaması. Yani namazın gayesi ifade edilirken inna salate tenha anil fahşai vel münker.
Evet.
Namaz eğer fahşadan ve münkerden alıkoymuyorsa, Hazreti Şuayb kavmine ticarette efendim mizanı, ölçüyü ve tartıyı doğru yapmaları gerektiğini emrettiği zaman ona diyorlar ki sana bunu namazın mı emrediyor?
Ay.
Sana bunu namazın mı emrediyor? Evet. O namazımız, ibadetlerimizin temel gayesi, bir ibadetlerin iki boyutu var. Bir tamamen gaye olan ibadet vardır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bir de vesile ibadetler vardır. Vesile ibadetler bizi daha ahlaklı, daha salih bir mümin kılmak için vesiledir. Yani gayedir. Namazın gayesi bizi fahşadan uzaklaştırmaktır. Orucun gayesi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor.
Ya takva yerdir.
Takvaya. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ diyor mesela. Efendim, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Efendim, yahut zekatın gayesi malı temizlemek. Tathir diyor değil mi?
Hem malı temizlemek hem de gönlümüzdeki dünya sevgisini temizlemek.
Malla ilişkimizi düzenlemek. Yani dolayısıyla genelde şöyle bir ifade kullanılır. Biz namaz kılıyoruz ama Rabbimiz kabul ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Ben biraz da çarpıcı olsun diyorum ki biliyoruz diyorum. Nereden biliyoruz? Namazdan sonra halimiz değişiyorsa, namazı kıldık, namazımız eşimizle, çocuklarımızla, komşumuzla, dostumuzla, akrabamızla, alışverişimizi, pazarımızı, hayatımızı değiştiriyorsa bilelim ki o kabul olmuştur. Yani orucumuz, Ramazanımız eğer gerçekten bizi değiştiriyorsa bilelim ki o Cenab-ı Hak nezdinde kabul olduğu için bizi değiştiriyor. Dolayısıyla yani dindarlıkla ahlak arasındaki ilişki meselesi bütün İslam dünyasında, İslam düşmanları da bunu sürekli tartışma konusu yaparlar. Yani bunu nasıl, bunun temel sebebi ibadetle ahlakın birbirinden ayrılması, ibadetin gayesi olmaktan ahlakın çıkarılması. Üçüncü tehlike bu. Dördüncü tehlike haram lokma. Haram lokma da ibadetlerimizin hem Allah nezdinde kabulünü hem de bizim o ibadetlerin bizi dönüştürmesini.
Bizim fıtratımızı bozuyor, bizim GDO'muzu bozuyor.
Her şeyimizi bozuyor. Gıda. Evet. Hani Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah yani dua ediyoruz, dua ediyoruz. Kabul olmuyor. Niye? Bunun sebebi nedir? Diyor ki mat'amuhu haramun, melbesuhu haramun, meşrebuhu haramun. Fe enna yüstecabu leh. Yani bir adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haramsa Allah onun duasını, ibadetini nasıl icabet etsin, nasıl kabul etsin diyor. Yani haram lokma da ibadetlerimizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden bir tanesi. Bu dört tehlike. Tekrar ediyoruz. Bunlardan birincisi bilinç ve şuur boyutunu kaybedip onu rutinleştirmemiz ve sıradanlaştırmamız. İkincisi kalp boyutunu kaybedip niyeti bozmamız ve rızay bari gayesinden sapması. Üçüncüsü ibadetle ahlak arasındaki ilişkiyi doğru kuramamak. İbadetlerimizin bizi daha adil, daha merhametli, daha ahlaklı bir insana dönüştürememesi. Dördüncüsü ise haram lokma. Bu dört tehlike bütün ibadet hayatımızın karşı karşıya kaldığı
en büyük tehlike.
Dört büyük tehlikedir.
Muhterem hocam, Hazreti Mevlana Mesnevi'de buyuruyor ki niyetler ve fikirlerin meyvesi davranışlardır.
Evet.
Niyetin düzgünse davranışların da düzgündür.
Evet.
Fikirler de fikirlerin düzgünse davranışların da düzgün olur. İşte burada lokmaların da meyvesi vardır diyor. Eğer yediğin bir lokma seni ibadete ve taata teşvik ediyorsa, yönünü oraya doğru yönlendiriyorsa bil ki o lokmalar helaldir, onları hayatında çoğalt. Ama yediğin lokmalar sana bir ayak bağı gibi seni aşağıya doğru çekiyor ve iyilik ve güzelliklerden uzaklaştırıp kötülüğe teşvik ediyorsa o lokmalar haramdır, onları hayatından çıkar.
Çok güzel.
Ama bir de şu var, bizim rahmetli Hacı Mehmet Efendi öyle buyururdu. Dedi ki ya bir araba benzinli yapılmış. Ya benzin ithal ediliyor bak bir sürü pahalı. Ya biz buna şekeri erişsek kaynağı bizde nasıl olsa. Baklavaya döker gibi arabaya şeker suyu versek ne olur? Çalışır mı araba?
Yok.
Çalışmaz. Allah da insan bedenini helal rızka göre dizayn etmiş derdi.
Çok güzel.
Haram lokma insan bedenini kilitler.
Evet.
Yani gözünüz hayrı görmez, kulağınız hayrı duymaz, ayağınız sizi hayra götürmez.
Allah razı olsun. Çok
eliniz
güzel,
evet. Hayrı tutturmaz derdi.
Evet.
O yüzden aman ha haram lokmadan uzak durun. Muhteşem bir şey.
Evet.
O yüzden çok haram lokma sadece, hele bir de şimdi GDO'ları bozulmuş gıda diyoruz ya, sadece gıdaların GDO'su bozulmamış. Bizim de fıtratımızı bozmuşlar. Ben mesela işte gidiyoruz dünyanın değişik yerlerine, özellikle Batı dünyasına. Yahu şöyle yüzü güzel, bize pozitif enerji veren, kucaklayan bir yüz göremiyorsun. İster kadın ister erkek hiç fark etmez.
Hele ihtiyarları bir mukayese edin.
Onu diyorum zaten. Şeyi bitmiş. Hmm. Tipi bozulmuş. Ama adamların suç yok. Bana göre esas ister modern teknoloji diyelim, ister bu içki mi diyelim.
Harsı ve nesli ifsad ettiler.
İfsad ettiler.
Harsı evet. Ve nesli ifsad ettiler.
Evet.
Evet. Bir de hocam bunların çareleri.
Evet.
Yani dört tehlikeden bahsettik. Şimdi bir de dört çare. Birinci çare. Yani biz ibadetlerimizin
çarelere geçmeden, çareleri lütfen. İkinci bölüme bıraksak da.
Efendim?
Çareleri ikinci bölüme bıraksak.
Öyle mi?
Rahmet soframızın.
Estağfurullah.
Ama ben bir şey daha zatenize sormak istiyorum. O da Hazreti Mevlana'yı ben tanımlarken şöyle şey yapıyorum. Diyorum ki Mevlana zahir ilmini babası Sultan-ı Ulema diye anılan Bahaüddin Veled'den almış. Aşk ve muhabbeti onu Şems-i Tebrizi'den almış. Hikmeti de Burhanettin Muhakkık Tirmizi'den almış. Hikmet. Üç sacaya üzerine yetişen bir gönül sultanı Mevlana. Ama bugün biz, ben diyorum, hikmetimizi kaybettik. Evet. Hikmet. Cenab-ı Peygamber Efendimiz, hikmet müminin yitidir. Nerede bulursa onu alır. Fakat şimdi hikmet hiç yok. Hatta bizim dinimizi, özellikle ben hiçbir kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama bizim kelamcılarımız dini mekanik bir din haline getirdiler. Kuru, sadece şekilden ve kabuktan ibaret bir din. Halbuki dinin gönül tarafı, dinin muhabbet tarafı ıskalandı. Şimdi dolayısıyla burada biz hikmeti kaybettik.
Doğru hocam.
Bununla ilgili esas zaten sizin düşünceleriniz nedir?
Estağfurullah. Aslında çare olarak düşündüğüm birinci çare de hikmete dönüştür.
Evet.
Yani bizim hikmet hakikaten Kur'an'da kitapla birlikte geçen kavramlar, muhterem İrfan hocam, kitapla beraber nazil olduğu bildirilen ifadeler çok önemlidir.
Evet.
Bunlardan biri hikmettir. Biz kitabı ve hikmeti indirdik.
Evet.
لِيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةِ Evet.
Biri mizandır. Biri furkandır. Hikmet aslında Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin sebep ve gayelerine bizi götüren,
evet,
niçin ve nasıl sorularına cevap veren kısmıdır hikmet. Yani hükmün yeryüzünde tatbik edilişinin en temel gayeleridir.
Evet.
Belki o az önce söylediğim tehlikelerin başında da şeyleri, o bilinç boyutunu, akıl boyutunu, tefekkür boyutunu kurabilmenin yolu aslında hikmettir. Hikmet, bir nazari hikmet var, bir ameli hikmet var. Biz onun için felsefe ilmini alırken hikmete dönüştürerek aldık. Neden? Çünkü niçin ve nasıl sorularına cevap verilir. Genelde bizim halk arasında şöyle bir ifade var. Derler ki hikmetinden sual olunmaz. Ben de diyorum ki hikmetini sual etmek mümin olmanın gereğidir.
Evet.
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
Evet.
Yani bizim aslında eskiden ibadetlerimizle ilgili üç literatür var. Biri hikmeti teşrii literatürü. Yani namazın hikmetleri, orucun hikmetleri, haccın hikmetleri. Biri makasıt, makasidus salat, makasidus savm.
Makasidus şeria var.
Şeria var. Evet. Bir de esrar var.
Evet.
Mesela esrarus salat.
Evet.
Gazali İhya'da hep esrarı kullanır. Yani o sırlar da yine hikmet manasındadır yani. Dolayısıyla yani hükümle hikmet ilişkisini kaybettiğimizde ibadetlerimiz ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Kadim literatürümüzde bütün bu ibadetlerin, ibadet hayatımızın hikmetleriyle ilgili bir literatür oluştu. Yani hikmet, makasıt ve esrar başlığı altında bir literatür oluştu. Modern zamanlarda biz bunu yenileyemedik.
Evet.
Yani bu ibadetlerin esrarı ve hikmeti üzerinde bazen şöyle yapıyorlar, işte bir takım psikolojik sebeplere bağlıyorlar, bir takım sosyolojik sebeplere bağlıyorlar ki o da eksik olur. Onu da yaparken biz ibadetlerin o ilahi boyutunu, o manevi boyutunu, irfani boyutunu kaybediyoruz. İşin aşk ve muhabbet boyutunu kaybediyoruz. İbadetlerde, aziz hocam, ibadetlerde en önemli şey kurbettir. Yani en temel gaye. Biz niye yapıyoruz? Kurbet. Yani bir adeti ibadete dönüştürmenin yolu, onu Allah'la yakınlığa bir vesileye dönüştürmektir. Biz ona kurbet diyoruz, malumunuz. Ama bu kurbeti sağlamak için Allah'la ilişkimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişki bir hakim mahkum ilişkisi
şimdi,
değil.
Hocam, gelin şu insanla Allah ilişkisini sohbetin ikinci
tamam efendim,
bölümüne
olur,
bırakalım.
Olur, memnuniyetle.
Çünkü en önemli, herkesin
tamam
ihtiyaç duyduğu olur. Bir konu. Allah razı olsun.
Olur, sizden de razı olsun.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızla Baltadında güzel bir sohbet gidiyor. ama sözünü balla kestik.
Estağfurullah.
Ama kendileriyle sohbetimizin ikinci bölümünü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama lütfen aklınız, kalbiniz, kulağınız bizde kalsın. Kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Rahmet Sofrası programımızın Mehmet Görmez Profesör Doktor hocamızla olan sohbetin ikinci bölümünde sizlerle bir aradayız. Muhterem hocam, şimdi insanla Allah ilişkisi, insan kainat ilişkisi, insanın insanlarla ilişkisi, insanın tabiatla ilişkisi, insanın kendisiyle ilişkisi, insanın bir de Allah'la ilişkisi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok değişik şeyle ifade edilmiş. Mesela insanın Allah'la olan ilişkilerini ifade eden ayetlerde ya da bu ilişkiyi akort eden ayetlerde hep abede, ya'budu, ibadet kökünden kelimelerle ifade edilmiş. Allah'la kulu arasındaki. İki, insanın sadece beşeri yönünü ifade eden ayetlerde Allah beşer kelimesini kullanmış. Beşer cilt demek değil mi? İnsanın dış görünüşü.
Evet, evet.
Öbür taraftan insanın insanlarla ilişkisi işte ahlak ilmini ortaya çıkarmış. Bir de insanın esas Allah'la olan ilişkisi derken bunu Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir şey var. Bütün işte şeyde kamusta, efendim müfredatta, klasik Arap lügatlarında iki kelimeden türetilmiş diyor şey insan kelimesi. Bir, insan çok unutkan olduğu için unutkanlığını sembolize etmek üzere nisyan kökünden insan denmiş.
Evet.
O yüzden evvelü nasin, evvelü nasi diye bir Arap atasözü var. Hı hı. Unutkanların ilki, insanların da ilkidir. Hadi Hazreti Adem Aleyhisselam neyi unutmuş? Allah'ın yasağını unutmuş. Öbür taraftan sadece o mu? Biz unutmuyor muyuz Allah'ın yasaklarını? Allah'ı unutmamamız gereken. Veskür rabbeke izâ nesit. Unutur unutmaz Rabbini an. Öbür taraftan işte nesullâhe fe ensâhum enfüsehum. Demek Allah unutkanlığını gidermek. Öbür taraftan ikinci şeysi de bunu Basralı ulema, Kufeli ulema nisyanı kabul ediyor. Basralı ulema da ünsiyetten türetilmiştir diyor. Ünsiyet de biz dış dünyayla çok fazla bağlantımız olduğu için o ilgi alakalar, dikkatimizin dağılması bizi Allah'la alakamızı koparıyor. Ha işte Peygamber Efendimiz'i ihsan diye ifade buyurdu. İnsanla kendisi arasındaki olması gereken mesafeyi akort edilmesi gereken yerlerde de nas veya insan kelimesini kullanmış Allah diyor. Dolayısıyla burada insan Allah ilişkisi çok önemli bir ilişki.
Hocam bu ilişkinin bizim düşünce tarihimizin, ilim tarihimizin içinde mektepleri, medreseleri oluştu. Bugün biz hepsini cem etme imkanına sahibiz.
Elhamdülillah.
Benim tespitlerime göre, mesela Hasan-ı Basri, aslında ilk kelamcılardandır ve insan Allah ilişkisini rahmet üzerine bina etti. Rahim ve merhum, Rahman. Yani insan Allah ilişkisi bir merhamet ilişkisi, bir rahmet ilişkisi. Rahman bütün varlığı ve bütün kainatı rahmetiyle kuşatan demek. Sonra Mutezile diye bir mektep geldi. Mutezile insanla Allah arasındaki ilişkiyi adalet üzerine bina etmek istedi. Fakat malumunuz sakat doğan, diyelim ki engelli doğan bir çocuğun izahını yapmakta zorlandılar.
Evet.
Yani her şeyi adalet üzerinden, insan Allah ilişkisini adalet üzerinden
yorumluyorlar.
Fakiri, zengini nasıl yorumlayacak? Engelliyi, engelsizi vesaire orada zorlandılar yani. Bunun üzerine üçüncü bir mektep çıktı. Eş'ari mektebi çıktı. Eş'ari mektebi insan Allah ilişkisini irade ve kudret üzerine, ilahi kudret ve ona teslim olması gereken ilahi beşeri irade olarak. Bu da insanın hürriyeti ve özgürlüğü meselesi problemini ortaya çıkardı. Sonra İmam Maturidi geldi. İmam Maturidi sizin az önce ifade ettiğiniz hikmet üzerine bina etti. Dedi ki Allah insan ilişkisi hikmet ilişkisidir ve bu her insandan insana değişkendir. İrfan hocamızın Allah'la ilişkisinin hikmeti başkadır. Zengininki başkadır, fakirinki başkadır. Cumhurbaşkanının...
Hatta bugünkü başkadır, İrfan Gündüz yarınki başkadır.
Yarınki başkadır. Cumhurbaşkanınız ki başkadır, çobanınki başkadır. Her birinin farklı bir ilişkisi vardır dedi ve daha geniş bir ufuk getirdi. Ama sizin de yıllarca hayatınızı vakfettiğiniz ehli tasavvuf dedi ki bu ilişki bir aşk ve muhabbet ilişkisidir. Yani bu muhabbet olmadan merhamet olmaz dedi. Bu muhabbet olmadan adalet olmaz dedi.
Muhabbet olmadan Muhammed olmaz.
Muhammed olmaz dedi ve peki şimdi ben şahsen bütün peki hangisi doğru? Hepsi doğru.
Evet.
Hepsi doğru. Yani insan insan ilişkisi, insan Allah ilişkisi hem bir rahmet ilişkisidir, hem bir adalet ilişkisidir, hem bir kudret irade arasındaki ilişkidir, hem bir hikmet ilişkisidir, hem bir aşk ve muhabbet ilişkisidir. Biz bunların hepsini cem etmeliyiz. Bir de ilavesi var. İlavesi var. Benim şahsen son yıllarda çok önemsediğim, kitaplarını okuduğum efendim Profesör Taha Abdurrahman, insan Allah ilişkisini şehadet ilişkisi olarak tarif ediyor. Şahit ve meşhud, yani ihsan ilişkisi. Yani en ta'budallaha ke enneke terahu.
Ya.
Ve in lem tekun terahu fe innehu yarak. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan şahit ve meşhud.
O seni her an görüyor.
Şimdi her an görüldüğünü, Rabbi tarafından müşahede edildiğini gören bir kul, dört duvar arasında küçük bir yerde dahi haya etmez mi ondan? Yani bir insan beni görüyor diye hemen üstüne çeki düzen veren bir insan düşünün. Ama kainatın var edicisi Rabbimiz Zülcelal Hazretlerinin her an kendisine şehadet ettiğini bilen bir insan, meşhut olduğunun farkında olan bir insan, Cenab-ı Hakk'a daha güzel kul olur. Onun için şahit ve meşhut ilişkisi, ihsan ilişkisi, bu bir misak ilişkisi aynı zamanda.
Evet.
Yani insanla Allah arasındaki ilişki bir misak ilişkisi. Biz elestu bezminde Rabbimizle misaklaşarak dünyaya
söz
geldik.
Söz vermişiz tabii.
Söz verdik.
Elestu bi rabbikum.
Kalu.
Biz de bela diyoruz.
Sonra ama bela, beladan sonra kelime.
Evet.
Şehidna.
Evet.
Şahidiz. Şahidiz. Nasıl şahidiz? Biz Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde ayetlerine şahidiz. Esmasına şahidiz. Biz Cenab-ı Hakk'ın kudretine şahidiz. Peki o da bizim en derinlerdeki sırrımıza şahit. Bizim zahirimize, batınımıza şahit. Dolayısıyla insan Allah arasındaki ilişkiyi çok iyi hatırlattınız. İbadetlerimizin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri ortadan kaldırmanın birinci yolu Rabbimizle ilişkimizi bütün bu İslam medeniyetinin ortaya koyduğu kelam, akaid eserlerindeki, tasavvuf eserlerindeki bütün bu bakış açılarını birleştirerek herhangi birine meylet, birinde kalmayalım. Birinde kalırsak eksik yapmış oluruz.
Tek taraflı
onun için
olmayacak,
tasavvufsuz fıkıh olmaz, fıkıhsız tasavvuf olmaz.
Evet.
Efendim dolayısıyla
evet.
Bütün bunları birlikte aşkı, muhabbeti, hikmeti, merhameti, ihsanı, şehadeti, hepsini katarak Rabbimizle arasındaki ilişkimizi, onun için eğitimci dostlarımız, yani mesela bizim ilkokuldan itibaren din dersinin ilk dersi Rabbimizi tanımak ve Rabbimizle nasıl bir ilişki içerisinde olmamız gerektiğini bütün yönleriyle anlatmaktır. Bu o takdirde varlığa ve kainata bakış açımız değişecektir. İki çeşit bakış açısı vardır. Bir esmai bakış, bir eşyai bakış. Bütün varlığı ve kainatı Rabbi ile ilişkisi olmayan insanların bütün varlık ve kainata bakışı eşyai bakıştır. Eşya olarak görür. Eşya. Ama Rabbi ile ilişkiyi kuran insanın ilişkisi eşyai bakıştır. Yahut kainatı varlığı alet olarak görmek var, ayet olarak okumak var. Bütün varlık ve kainatı ayet olarak...
Ama Cenab-ı Hak ayet olarak diyor.
Ayet olarak okumamızı tabii, bize emrediyor. Tabii. Bu da nereye bağlı? Rabbimizle doğru ilişkileri kurmaya bağlı.
Zaten şey de ve huve me'akum eynemâ kuntum.
Evet.
Murakabenin değişik tarifleri var. Murakabeyi maiyyet. Ya Allah'ın beraber olmadığı kimse mi var? Beraber olmadığı yer mi var? Allah'ın beraber olmadığı zaman mı var? O her yerde hazır ve nazır. Ya marifet, biz onunla beraber miyiz, değil miyiz?
Evet.
İşte bu şuur, bu keskin şuur, ihsan duygusu. Bunun için zikir terkin edilmiş. Dolayısıyla murakabeyi akrabiyet var mesela. Nahnu akrabu ileyhi min hablil velid. Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Bu yakınlığı hisseden bir adam. Öyle Allah'ın rızasına aykırı, onun emir ve yasaklarına uymayan davranışta bulunabilir mi?
Evet, bulunamaz.
Hatta şey de var. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min kalfi. Yahfazunehu min emrillah. Allah'ın sizin önünüzde ve arkanızda takipçileri vardır.
Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid.
Eyvah.
Evet.
Ondan sonra efendim onlar diyor satır satır sizin yaptığınız her şeyi kaydediyorlar, muhafaza.
Evet.
Buna bazen hafaza ve rahmet melekleri diyorlar ama ya bizim kameramanlar bizim şeyimizi kaydediyor. Bir de çok Yasin'de ben okurken çok etkilenirim. Yarın kıyamet günde Allah ağzımızı mühürleyecek ama elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız yaptığını, gördüğünü, duyduğunu tek tek anlatacak, şahitlik edecekler. O yüzden ya insan kullarından önce, Allah'tan önce kendinden utanmayı öğrenmeli. Bu elimizden utanalım. Bunlar şahitlik yapacak. O yüzden harekatımıza ve sekenatımıza çok dikkat edelim manası.
Evet. Evet hocam.
O yüzden.
Evet efendim.
Bu çarelerde biz kaldık.
Çareler efendim, yani birincisi o işin hikmet boyutu.
Evet.
İşin gaye, tefekkür boyutu. İkincisi kalbin niyetini sağlamlaştırmak. İşte onun için Rabbimizle o ilişkileri dikkate alarak bunu düzeltmek. Üçüncüsü ibadetlerimizin bizi ne kadar ahlaklı, ne kadar salih bir kul yaptığı üzerinde tekrar düşünmek. İbadetlerimizle ahlak arasındaki, ahlak-ı hasene, ahlak-ı hamide arasındaki ilişkiyi doğru kurmak. Dördüncüsü de efendim helal lokma.
Amen.
Helal evet. Lokma yani.
Evet.
Yani o dört tehlikeyi, bu dört çareyle, onların her birisi çok daha derin anlatılacak şeydi ama zaman olmadığı için.
O zaman bu bölümde gelin biraz Ramazan ve oruca geçelim.
Evet efendim.
Hocam.
Evet.
Yani oruç. Ben hep söylüyorum bunu. Yani oruç, oruçtan gelmiş. Nasıl Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz namazı miracın hediyesi olarak bize getirmişse, oruç da oruçtan gelmiş. O da bir miraç. Ama namazdan bir farkı var. Oruç hayatın içinde yaşanan bir ibadet. Namazı bozan şeyler var ama oruçta bu yok. İmsakten iftara kadar.
Evet, evet.
Çalışacaksınız. Sadece yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve cinsel şeyde bulunmayacaksınız. Bunun dışında hani ne alışveriş ne de alışverişten kaçınmak diye böyle bir şey yok. Hayatın içinde yaşayarak kulluğunuzu göstereceksiniz.
Evet.
Bu bakımdan ben diyorum esas miraç da bu.
Evet.
Evet, siz ne buyurursunuz?
Şimdi efendim bu hani az önce dedik ki ibadetlerin hikmeti üzerine yazılmış büyük literatür var. Bizde de bizim İslam medeniyetinde orucun ve Ramazan'ın hikmetiyle ilgili bir literatür var. Bunlara baktığımız zaman İzbin Abdüsselam'dan Ali Yülkari'ye kadar, İmam Gazali'den efendim diyelim ki yani pek çok alim bu Ramazan ve orucun hikmetleri üzerine kitaplar yazdılar. Bizim çağımızda da mesela Abbas Mahmud Akkad yazdı, efendim Muhammed Gazali yazdı, Aliya İzzet Begoviç bu hikmetler üzerine durdu. Ama ben bütün bunları bir mukayese ettim. Rafi'nin Vahyul Kalem diye bir kitabı var. O kitapta mesela orucun hikmetleri bölümü, hepsini mukayese ettiğimizde rahmetli Sezai Karakoç'un Ramazan ve orucun hikmetlerine dair yazdıkları bütün dünya dillerine çevrilmeyi hak eden kitaplar.
Muhteşem bir şey ya.
Bizim literatürümüze baktığımız zaman muhterem hocam, mesela bazı alimlerimiz Ramazan'ı ve orucu efendim yeni bir insan tanımı olarak değerlendirirler. Yani insanı beşeriyetten ademiyete, ademiyetten insaniyete çıkaran, insanın sadece mide, yemek, içmek ve şehvet üzerinden tanımlanmasına itiraz eden, isyan eden, insanın yüce bir varlık olduğunu ortaya koyan tanımlar yaparlar. Yani Ramazan her sene gelir, bize yeni bir insan tanımı yapar. Hakiki insan şudur der. Az önce siz de ifade ettiniz ama ben biraz o nisyandan değil de ünsiyetten yanayım. Cismi halk ile, ruhu hak ile
tabii,
ünsiyet kuran varlıktır
tabii, evet.
İnsan.
Halk içinde ama hakla beraber.
Evet, hak içi, ama hakla beraber.
Tabii tabii.
Birincisi bu. Yani Ramazan bize yeni bir insan tarifi yapıyor.
Evet.
İkincisi, Ramazan yeni bir toplum tarifi yapıyor. Çünkü toplumla ümmet arasında fark var. Toplum ihtiyaçlar ve menfaatlerle birbirine bağlıdır. Ümmet ise değerler, ahlaki değerler, yüce değerlerle birbirine bağlıdır. Ramazan bize aslında yüce değerlerle bizi birbirimize bağlayarak, bir toplum tanımı yaparak gider. Önce insanı tanımlar, sonra toplumu tanımlar. Bazı alimlerimiz de işin bu boyutu üzerine durmuşlardır. Bazı alimlerimiz eşitlik üzerine durur. Ali Ezzet Begoviç diyor ki Ramazan, çobanın çadırı ile kralın sarayını birleştiren bir ibadettir diyor. Yani insanların arasındaki bütün perdeleri kaldırıp
farklılıkları siliniyor.
Ortadan kaldırırlar. Bazı alimlerimiz özgürlük, Ramazan muhteşem bir özgürlük mektebi, irade hürriyeti. Yani insanoğlu hür olmayı öğreniyor. Kendi arzularının esiri olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla özgür bir insan tanımı yapıyor. Efendim, bu da çok önemli. Fakat Sezai Bey merhum, Allah rahmet eylesin, belki de bütün bu literatür içerisinde ilk defa orucu ve Ramazan'ı varlık ve tabiatla birlikte değerlendiriyor. Yani kainat ve varoluş, işte oruç da acıkır diyor mesela. Ya,
orucun da acıktı Ramazan.
Da, oruç diyor Kur'an'a acıkmıştır, efendim infaka acıkmıştır oruç vesaire. Yani her sene gelir, bizi değiştirir, dönüştürür, bize yeni bir ruh verir. Kitabına, Samanyolunda Ziyafet kitabına ya, şöyle başlar. Der ki, yani bu ölüme doğru, insanlığın ölüme ve intihara doğru koştuğu bir zamanda her sene Ramazan gelir ve bu insanlığa hayat verir. Onun diriliş mektebi biliyorsunuz. Bizi tekrar diriltmeye gelir. Eğer bu ümmet yeniden dirilecekse bu bir Ramazan'da olur. Çünkü orucun Ramazan'da olmasının sebebi Kur'an'ın Ramazan'da insanları diriltmek üzere gelmesine bağlanmıştır. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an yani.
Şu da var hocam, şimdi insanoğlunu çok yer, çok içerse vücuda ağırlık verir. Bunu diyor ki Hazreti Mevlana, bunlar diyor seni aşağı doğru çeker.
Evet.
Ama az yer, az uyursan, çok düşünürsen onlar da seni göklere yükseltirler diyor.
Evet.
Göklere
evet,
merdiven gibidir diyor düşünmek, az yemek. Hani bazen şey var ya, bir güzel bir ilahi var. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi diye. Sanki insanı melekleştiren bir tarafı var o yüzden.
Evet.
Sezai Karakoç Üstad bunu çok
güzel
dillendiriyor.
Hakikaten o Samanyolunda Ziyafet kitabı,
evet, muhteşem.
Her Ramazan'da,
evet,
her gencimizin,
evet,
önüne koyup,
evet,
her ailenin önüne koyup topluca okumalarını öneriyorum.
Bu. Allah razı, çok
evet,
güzel.
Şimdi o zaman Ramazan bir yeni insan tanımı yapıyor. Ey insanlar, insan yiyen içen, şehvi arzularına esir olan bir varlık değildir. İnsanın meleki boyutu vardır. İnsan yüce bir varlıktır diyor. Toplum tanımı yapıyor. Ey insanlar, öyle bir araya gelen toplumlara toplum denmez. Siz bir ümmet olun, yüce değerlerle birbirinize bağlanın. Yani biz iftarımız bile ne diyoruz? Ve aftara indekumu saimun, yemek duamızda diyoruz değil mi? Yani ekele indekumu lebrar diyoruz yani. Dolayısıyla işin bu boyutu var. Efendim, sonra insanlar arasındaki perdeleri kaldırıp eşitleyen bir boyutu var. İrade özgürlük boyutu var. İnsan gerçekten bir irade mektebidir. İrade hürriyeti mektebidir
tabii,
Ramazan.
Tabii, evet.
İrade hürriyeti mektebi. Ve işte merhum Sezai Bey ise varoluşla ilişkilendiriyor. Yani çünkü tabiat Müslümandır. Tabiat Müslümandır. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاِمِّ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Herkes, her varlık Allah'ı tesbih ediyor. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Yeryüzünü bir mabede dönüştürüp bütün müminlerin de bu ibadete dahil olmaları, kainatın ibadetiyle insanın ibadetini birleştiren bir
insanın bir boyutu, bu ibadetiyle kainatın ibadetine katılması.
Dilciler ise Ramazan kelimesi üzerinden çok güzel bir felsefe üretmişler. Diyorlar ki Ramazan kelimesi iki kökü var. Siz hani Basralılar ve Kufeliler dediniz ya, aynen onun gibi yani. Bir Ramat kökünden geliyor, bir Ramda kökünden geliyor. Ramat kökünden gelirse, Ramat kökü yakan ateş demektir. Yakan ateş. Çünkü oruç ibadeti bütün günahları ateş gibi yakıp yok ediyor. Küle onu temizliyor yani. Ateşin bir temizleme boyutu var tabii. Biliyorsunuz yani. Temizleyen,
semender var ya.
Temizleyen bir boyutu evet. Var. Evet. Efendim bir de Ramda kökü var. Ramda kökü ise sonbaharda yağan yağmurun adıdır. O yağmur da geldiğinde yazın ortaya çıkan bütün isi, pası, kiri, tozu alır götürür. Şimdi Ramat kökünden geldiğini varsayacak olursak, Ramazan her sene gelir, bizi arındırır. Bizi efendim bütün günahları, kötülükleri yakar, yok eder ve bizi arındırır.
Allah razı olsun.
Ramda kökünden gelirse
evet.
O zaman sonbahar yağmuru gibi gelir
o da
ümmetin üzerine.
Çölde susuz kalmış birisinin.
Hele,
çatlayan dudaklarına verilen su gibi gelir.
Hele hele bugün insanlığın bu gerçekten Gazze'de efendim başka yerlerde karşılaştığı yani insanlığın vicdanını kaybettiği bir dönemde efendim büyük zulümlerle karşı karşıya kaldığımız bir zamanda işte yeryüzünde kötülüklerin saçtığı bir zamanda aslında Ramazan'ın rahmetine sadece Müslümanların ihtiyacı yok.
Bütün insanlığın
ihtiyacı var.
Hocam,
Cenab-ı Hak sonbahar yağmuru gibi
abi,
Ramazan'ımızın üzerimize yağıp bütün tozları, kirleri almasını nasip etsin inşallah.
Zaten iyilikler kötülükleri siler, süpürür.
İnşallah, inşallah.
Çok teşekkür ederiz
ben
hocam.
Ben de çok
sözünüzü
teşekkür ediyorum
Muhterem
Hocam.
Sıra
Allah
bakmayın.
Razı olsun, estağfurullah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri, Eskimez Diyanet İşleri Başkanımız, şimdi işte Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Görmez'le çok güzel bir sohbeti burada noktaladık. Bir başka iftar saatinde yine güzel bir Ramazan akşamında rahmet sofrasında sizlerle buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.
Ben de bütün kardeşlerimize hayırlı iftarlar diliyorum.
Allah razı olsun.